O. Henry. Sopi'nin Cenneti. Seslendiren Akın Altan. Madison Meydanı'ndaki parkın bir sırasında Sopi endişeyle kımıldadı. Geceleri yaban kazlarının seslerinin işitildiği, kürk mantosu olmayan kadınların kocalarına güler yüz gösterdikleri ve Sopi'nin de parktaki sırasında endişeyle kımıldadığı görülünce artık kış yaklaşmış demektir. Sopi'nin kucağına kuru bir yaprak düştü. Bu, Bay Ayaz'ın kartvizitiydi. Bay Ayaz, Madison Meydanı insanlarına şefkatli davranır, yıllık ziyaretini önceden bildirir, ilanlarını köşe başlarında dağıtması için Poyraz rüzgarlarına verirdi. Sopi, yaklaşmakta olan bu tehlikeye karşı bir çare bulması gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Zaten bunun için endişeliydi ya. Sopi'nin kışlamak konusunda pek öyle yüksek hayalleri yoktu. Aklından öyle Akdeniz turları, güney semaları ya da Vezüv körfezinde gezintiler hiç geçmezdi. Ruhunun arzuladığı tek şey yalnızca adadaki cezaevinde topu topu 3 aycıktı. Orada polislerden uzak, soğuklardan korunmuş, hazır bir yatak, kendisini candan karşılayacak dostlar bulabilmek Sopi'ye arzulanacak şeylerin en başında geliyordu. Konuksever Blackwell cezaevi yıllardan beri onun kış karargahlığını yapmaktaydı. Daha talihli hemşerileri her kış Palm Beach'e ya da Riviera'ya biletlerini alırlarken o, adaya gitmek için alçak gönüllü hazırlıklarını yapmaya başlardı. Bir gece önce fıskiyeli çeşmenin yanındaki sırasında uyurken, dizlerini ve göğsünü sıcak tutmak için paltosunun içine yerleştirdiği gazetelerin bu görevlerini artık yerine getiremediklerini fark etmişti. Şehrin düşkünlere yardım etme biçiminin oldum olası aleyhindeydi Sopi. Basit hayatına uyan yiyeceği ve yatacak yeri bulabileceği sürüyle resmi ve özel kuruluşları iyi bilirdi. Ancak Sopi için gururlu bir ruha sahip insanlar için bu tür sadakalar bir yük oluyordu. Yardımseverliğin elinden alınan her lokmanın karşılığı parayla değilse bile ruh ezikliğiyle ödenirdi mutlaka. Sezar'ın Brutus'u olduğu gibi bu tür her yatağın bir banyosu, her lokma ekmeğin, insanın özel hayatına ilişkin bir sorgusu vardı. İşte bundan dolayı her ne kadar bir takım kurallara uymak zorunluluğu varsa da bir centilmenin özel hayatına karışmayan kanunun konuğu olmak daha karlıydı. Sopi, adaya gitmek, kararını uygulamak için hemen harekete geçti. Bunu elde edebilmek için pek çok kolay yollar vardı. Bunlardan en keyiflisi, pahalı bir lokantada 4 başı mamur bir yemek yemek, sonra da ödeyecek parası olmadığını bildirerek, gürültü çıkarmadan polise teslim olmaktı. Bundan sonrasını yargıç pekala hallederdi. Sopi, oturduğu sıradan kalkarak, Broadway ile 5. caddenin birlikte aktıkları o dümdüz asfalt denize doğru yürüdü. Broadway'de parıl parıl ışıklar içinde yanan bir lokantanın önünde durdu. Sopi'nin, yeleğinin alt düğmesinden yukarıya kadar kendisine güveni vardı. Tıraş olmuştu, ceketi pek özürlü sayılmazdı. Temiz ve hazır bağlanmış papyon kravatı, bir misyoner hanım şükran gününde hediye etmişti. Kimseyi kuşkulandırmadan bir masaya oturursa gerisi kolaydı. Masanın üstünden görülecek kısmı hiçbir garsonu şüphelendirecek gibi değildi. Bir kas kızartması diye düşündü. Bir şişe şabli şarabı, sonra camembert peyniri, kahve. Bir de puro yaktı mı? Tamam. $1 puro yeterdi. Toplam borcu lokantanın büyük bir intikam gösterisi yapacağı kadar kabarık olmazdı ama bu ziyafet kendisini kışlık sığınağına, tatmin olunmuş ve mutlu olarak göndermeye yeterliydi. Fakat Sopi, lokantanın kapısından girer girmez, şef garsonun gözleri lime lime pantolonuna, paramparça ayakkabılarına takılıverdi. Hazır ve güçlü eller onu geri çevirip, sessizce, kaldırımın üstüne bırakarak, yaban kazının hiç de soylu olmayan kaderini başka bir yöne çevirdiler. Sopi, Broadway'i bıraktı. Onu adasına götürecek yolun midesinden geçmeyeceği anlaşılmıştı. Başka bir çare düşünmeliydi. 6. caddenin köşesindeki mağazanın ışıklar içindeki vitrini insanın gözüne batıyordu. Sophie, yerden bir taş aldığı gibi camın ortasına fırlattı. İnsanlar koşuşmaya başladılar. Bir de polis geldi. Sophie, elleri cebinde, parlak düğmeli ceketli adamı görünce gülümsedi. Polis heyecanla,
''Ne tarafa kaçtı? Ne tarafa kaçtı?''
diye sordu. Sophie, biraz alaylı da olsa, dostça, iyi talihini karşılayan biri gibi, ''Acaba bu işle benim bir ilgim yok mu dersiniz?'' diye sordu. Polis, Sophie'yi bir tanık olarak düşünemiyordu bile. Vitrinleri indiren insanlar, kanun temsilcileriyle konuşmak için beklemezler, arkalarına bile bakmadan kaçarlardı. Polis de, sokağın alt başında otobüse yetişmeye çalışan bir adam gördü. Copunu çektiği gibi peşinden koşmaya başladı. Yüreği nefretle dolan Sophie, bu ikinci başarısızlığı da yüklenerek ağır ağır yürüdü gitti. Sokağın öte tarafında büyük iddialar peşinde olmayan bir lokanta vardı. Burası daha çok büyük iştahlara ve küçük keselere hitap ediyordu. Sophie, kendisini suçlayan ayakkabılarıyla geveze pantolonunu hiçbir güçlüğe rastlamadan içeri sokabildi. Bir masanın başına kurularak biftek, sebze, tatlı ve meyve yedi. Sonra garsonu çağırarak en ufak bir meteliğin bile kendisine yabancı olduğunu bildirdi. ''Hadi, git de bir polis çağır.'' dedi arkasından. ''Bir beyefendi bu kadar bekletilmez.'' Kokteyl kadehindeki kiraza benzeyen bir göze sahip cırtlak sesli garson,
''Sana polis falan yok.''
diye tersledi onu.
''Hey Can, buraya gel.''
İki garson Sophie'yi kavradıkları gibi, taş yürekli kaldırım üstüne tepe üstü fırlattılar. Sophie, bükülmüş bir marangoz metresi gibi doğrularak üstünü başını süpürdü. Tutuklanma o kadar uzak bir hayaldi ki şimdi. Ada o kadar uzaklaşmıştı ki kendisinden. İki adım ötede duran polis, onun bu haline kahkahalarla gülerek oradan uzaklaştı. Sophie, yeni bir denemeye girişecek cesaret buluncaya kadar dolaştı durdu. Bu sefer talih, kendisine pek hoşuna giden bir fırsat hazırlamıştı. Kibar ve hoş giyimli bir kadın, bir mağazanın vitrinindeki tıraş taslarıyla mürekkep okkalarına merakla bakıyordu. Ondan 2 metre kadar ötede de iri yarı bir polis, sırtını duvara dayamış, korkunç bakışlarla çevresini kolaçan etmekteydi. Sophie'nin düşüncesi, sıradan bir zampara rolü oynamaktı. Kurbanının zarif görünüşü, görevine düşkün polisin yakınlığı, ona yakın bir zamanda kolunun üzerinde, adada rahat bir kış sağlayacak o resmi ağırlığı hissettirir gibi oldu. Sophie, misyoner hanımın hazır papyonunu sıkıştırdı, lime lime olmuş kol kapaklarını ortaya çıkardı, şapkasını fiyakalı bir şekilde öne eğerek genç kadına doğru yürüdü. Göz kırptı, hafifçe öksürdü, aksırdı, boğazından garip sesler çıkarttı. Kısacası, hiç utanmadan, bayağı bir zamparanın aşağılık taktiklerini kullanmaya başladı. Bir yandan da gözünün ucuyla polisin kendisine baktığını görüyordu. Genç kadın birkaç adım yürüdükten sonra yine bütün dikkatini vitrindeki tıraş taslarına vermişti. Sophie kadına yetişti. Yanına yaklaşıp şapkasını çıkararak
''Ah Bedelya'' dedi. ''Gelip bahçemde oynamak istemez misin?''
Polis hala bakıyordu. Saldırıya uğramış kadının parmağıyla yapacağı bir işaretle Sophie hemen sevgili adasına kavuşmuş olacaktı. Daha şimdiden karakolun sıcaklığını hisseder gibiydi. Kadın ona döndü, ceketinin kolunu tuttu ve neşeyle
''Elbette Mike'' dedi. ''Ama önce bir iki kadeh bir şey ısmarlarsan. Seninle daha önce konuşacaktım ama polis bakıyordu.''
Sophie, koluna sakız gibi yapışan kadınla birlikte geçti polisin yanından. Sanki ölene dek serbest kalmaya mahkum edilmişti. Öteki köşede kadını bir yana iterek koşmaya başladı. Geceleri en ışıklı, en kalabalık olan bir caddeye gelinceye kadar da koştu. Kalın paltolu erkekler, kürkler içindeki hanımlar soğuk kış havasını aldırmadan neşeyle yürüyorlardı. Sophie'yi tutuklanmaması için bir büyü yapıldığı düşüncesi kapladı. Çok yüklü bundan. tiyatronun önünde bir aşağı bir yukarı gezen polisi görünce aklına
''Başkalarının rahatını kaçırmak''
maddesi geldi. Keskin sesiyle sarhoş naraları atıp bağırıp çağırmaya başladı. Sokağın ortasında danslar etti, atladı, zıpladı. Kısacası gelip geçenin rahatını kaçırmak için ne mümkünse yaptı. Polis, copunu elinde çevirerek Sophie'ye arkasını döndü ve yanından geçen bir adama
''Hartford Koleji galibiyetini kutlayan bir yelli daha''
dedi.
''Gürültücü ama zararsız. Onları hareketlerinde serbest bırakmak için emir aldık.''
Sophie kederli kederli kesti gürültüyü. ''Hiç yakalanmayacak mıydı acaba?'' Ada hayalinde erişilmeyen bir ülke olmaya başlamıştı. İliklerini donduran rüzgara karşı ince ceketini boğazına kadar düğmeleyerek yeniden yola koyuldu. Köşedeki dükkan önünde sigarasını yakan bir adam ilişti gözüne. İpekli şemsiyesini yanına dayamıştı. Sophie, şemsiyeyi kaptığı gibi gerisin geriye döndü ve ağır ağır yürümeye başladı. Adam hızla koştu peşinden. Sert bir sesle,
''Şemsiyem!''
dedi. Sophie, hırsızlığa bir daha hakaret ekleyerek,
''Ya!''
dedi.
''Peki o halde niçin polisi çağırmıyorsunuz?''
''Şemsiyenizi aldım işte.''
''Hadi, polis çağırsanıza.'' ''İşte tam karşıda duruyor.''
Şemsiye sahibi yavaşladı. Sophie de. Ama içinde talihin yüzüne gülmeyeceğinden emindi. Polis merakla baktı ikisine.
Şemsiyeli adam, ''Peki, yani şey, bu işler olur bilirsiniz.''
dedi.
''Demek istiyorum ki, yani eğer şemsiye sizinse affınızı rica ederim. Zaten bu sabah yanlışlıkla bir lokantadan almışım.
Eğer sizin olduğunuza eminseniz,
şey...''
Sophie fesatlıkla,
''Elbette eminim.''
dedi. Şemsiyenin eski sahibi geriledi. Polis, 100 metre öteden gelmekte olan bir otomobilin önünden rahatça geçmesi için karşı kaldırımdaki uzun boylu sarışının yardımına koştu. Sophie, onarıla onarıla delik deşik olmuş bir caddeden geçerek başka bir yöne yürüdü bu sefer. Şemsiyeyi öfkeyle açık bir çukurdan içeri fırlattı.
Mavi elbise giyip ellerinde coplar taşıyan insanlara küfürler yağdırıyordu. Onların eline düşmek istedi diye kendisini hiç yanlış hareket yapmayan bir kral olarak görüyorlardı galiba.
Sonunda daha sessiz ve daha az ışıklı sokağa saptı ve Madison Meydanı'na doğru yürümeye başladı. İnsanın evi bir park sırası da olsa, içinde bir yuvaya dönüş hissi taşıyabiliyordu. Sophie sessiz, bir köşeyi döner dönmez, olduğu yerde mıhlanıverdi. Karşısında eski ve yıkılmaya yüz tutmuş bir kilise vardı. Mor renkli camlardan dışarı hafif bir ışık sızıyor, Sophie'nin kulağına onu parmaklık demirlerine bağlayan tatlı bir ork sesi geliyordu. Orkçu herhalde ertesi gün için prova yapıyordu. Gökyüzünde ay pırıl pırıldı. Sokaklar bomboştu. Serçeler uykulu seslerle ötüyorlardı ara sıra. Bir köy kilisesinin bahçesiydi sanki burası. Sophie, orgun çaldığı parçayı biliyordu. O, bu parçayı, hayatında anne, çiçek, arkadaş, ülkü gibi şeyleri bulunduğu zamandan hatırlıyordu. Bu eski kilise, Sophie'nin ruhunda bir değişiklik doğurmuştu birdenbire. Düştüğü derin çukuru, değersiz günlerini, anlamsız arzularını, ölmüş umutlarını, kendi varlığını meydana getiren çürümüş yetenekleriyle bunun nedenlerini düşündü. Kalbi de bu yeni ruh durumuna karşılık veriyordu. Birdenbire doğan güçlü bir duygu onu umutsuz kaderiyle savaşa zorladı. Kendini çamurdan kurtaracaktı. Yeniden işe yarar bir insan olacaktı. Çevresini saran kötülükten sıyrılacaktı artık. Henüz gençti. Önünde zamanı vardı. Eski ülkülerini diriltecek, onların peşinden koşacaktı. Orgun ağır fakat tatlı nameleri bir ihtilal yaratmıştı içinde. Bir Kürt ithalatçısı bir ara ona şoförlük teklif etmişti. Hemen yarın adamı bulacak, işi kabul ettiğini söyleyecekti. O da herkes gibi, Sophie, kolunun üzerinde bir elin ağırlığını hissetti. Başını çevirince bir polisin koskoca suratıyla karşılaşmıştı.
Polis, "Burada ne yapıyorsun?" diye sordu.
Sophie,
"Hiç," dedi. "O halde yürü bakalım benimle."
Ertesi sabah yargıç kararını bildirdi.
Adada 3 ay.
Son.